Podcast 26. bölüm başladı. Ben Ali Nihat Eken. Bu programda Amerikalı yazar Kate Chopin ve The Story of an Hour, Bir Saatin Hikayesi isimli öyküsü var. Önce yazarla ilgili notlar, ardından öykünün kısa bir analizi. Başlıyoruz. Kate Chopin, 1851-1904 yılları arasında yaşamış bir yazar. 20. yüzyıl edebiyat sahnesinde uzun süre göz ardı edilmiş. Çoğunlukla da Louisiana'da Fransızca konuşan, Creole ve Cajunların hayatlarını anlatan yerel bir yazar olarak kabul görmüş. Ölümünden sonra eserlerinin pek çoğunun baskısı da yapılmamış. Ancak 1960'lardaki feminist hareketin etkisiyle feminist eleştirmenler tarafından yeniden keşfedilmiş. Kate Chopin'in gerçekçi öyküleri ve romanları erkek egemen toplumu eleştirir, yaşadığı dönem açısından bakıldığında kadının uyanışına yönelik cesur temalarla dikkat çeker. Chopin'in en önemli eserleri hassas ve özgürlüğüne düşkün zeki kadınları merkezine alır, onların yaşamlarına ışık tutar. Kate Chopin'in en önemli eseri 1899 yılında yayımlanan romanı The Awakening olarak kabul edilir. Bu romanın Türkçe çevirisini Uyanış adıyla Burcu Şahinli yapmıştır ve Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Modern Klasikler dizisinde 138. kitap olarak çıkmıştır. Roman, geleneksel bir evlilik anlayışının kadına getirdiği kısıtlamaları anlatıp bir kadının uyanış öyküsünü aktarır. Uyanış, günümüz Amerikan üniversitelerindeki edebiyat programlarının okuma listelerinden eksik olmaz. 1992 yılında Grand Isle adıyla da sinemaya uyarlanmıştır. Kate Chopin, öyküleriyle de dikkat çeken bir yazar. En çok bilinen öyküleri arasında Desire's Baby, Desire'nin Bebeği, The Storm, Fırtına ve bu programın konusu olan The Story of an Hour, Bir Saatin Hikayesidir. Kate Chopin, 1851 yılında Missouri, St. Louis'de İrlanda kökenli varlıklı bir Amerikan ailesinin çocuğu olarak dünyaya geldi. Küçük yaştayken babasını bir demir yolu kazasında kaybetti. Farklı nesillerden dul kadınların olduğu bir evde büyüdü. Dönemin geleneklerine uygun olarak yetişti. Bir manastır okulunda Katolik eğitimi aldı. 19 yaşında New Orleans'lı Oscar Chopin ile evlenip Louisiana'ya yerleşti. Güney'in aristokrat yaşamının içindeydiler. Oscar Chopin bir cotton broker idi. Yani zencilerin ezici koşullar altında çalıştıkları pamuk tarımı işletmeleri olarak bilinen plantasyonlarda üretilen pamukların satışına aracılık yapıyordu. Kate Chopin, kocasının işleri bozulunca onunla birlikte Nakatiş yakınlarındaki bir plantasyonda yaşadı. Bu bölge daha sonraki yıllarda Chopin'in 1894 tarihli Bayou Folk, Bayou Halkı ve 1897 tarihli A Night in Acadie, Acadie'de Bir Gece isimli öykü kitaplarına mekan, tema ve karakterler yoluyla girdi. Kate Chopin, bu bölgede yaşarken deneyimlediği iç içe geçmiş Fransız ve zenci kültürlerini, farklı dilleri, lehçeleri ve tatlarını eserlerine yansıttı. Necla Aytür'ün romancı Kate Chopin başlıklı makalesindeki bir cümleyi de paylaşmak isterim. Aytür şöyle yazmış: "Güneydeki tutuculuk, geleneksellik Kate Chopin'e acı vermiş, onu yaşadığı ortama karşı yazdıklarıyla baş kaldırmaya yöneltmişse, yine güneyin duyumlara seslenen renkli yönü de ona kıvanç vermiş, yaşama sevincini, yazarlığını sürdürme, güneyin bu yönünü de yansıtma isteğini körüklemiştir." Kate Chopin'in eşi 1882'de sıtmaya yakalanarak öldü. Kate Chopin artık 32 yaşında dul bir kadındı. Eşinin borçları da ona kalmıştı. 1883-1884 yıllarında o bölgedeki bir yerel ressamla yakınlaştı. Ancak ertesi yıl 6 çocuğuyla birlikte yeniden doğduğu yer olan St. Louis'e döndü. Bir yıl sonra da annesini kaybetti. O dönemde yaşadığı depresyonu yeteneklerine inanan bir yakınının önerisiyle yazı yazarak atlatmayı denedi. Yazmak bir çeşit terapi olacaktı. Kısa süre içinde art arda yazdığı öyküleri Vogue gibi popüler dergilerde ve gazetelerde basıldı. Çocuklar için 26 hikaye yazdı. 1890'ların sonuna doğru artık Amerikan dergilerindeki öyküleriyle tanınan bir yazar olmuştu. 1890-1900 yılları arasında en güzel eserlerini kaleme aldı. Kate Chopin'e yazarlık yolunda ilham veren kaynaklara gelince, Chopin, Amerikalı yazar William Dean Howells'ın gerçekçi eserlerinden feyz aldı. Gerçekçi edebiyatın prensiplerini Howells'ın romanlarından ve edebi eleştirilerinden öğrendi. Öte yandan Kate Chopin'in hem kendi hem de eşinin ailesindeki Fransız kökeni de onun yazarlığına büyük katkı sağladı. Örneğin Chopin'in büyük büyük annesi evde Fransızca konuşulmasını her zaman teşvik etmişti. Böylece Kate Chopin, Fransız edebiyatının gerçekçi ve doğalcı yazarlarını orijinal dilde okuyabildi. Evlendikten sonra da güneyde Fransızca konuşan Creole ve Cajunların olduğu yerlerde yaşaması onu etkiledi. Zola, Maupassant ve Flaubert gibi Fransız yazarlar Kate Chopin'e yön verdi. Chopin'in Uyanış romanıyla Flaubert'in Madame Bovary'si üzerine pek çok karşılaştırmalı akademik çalışma bulmak mümkündür. Kate Chopin'in Maupassant'dan nasıl etkilendiğini Necla Aytür'ün makalesindeki bir Kate Chopin alıntısından okumak isterim. Chopin, iç döküşler başlığını taşıyan denemesinde rastlantıyla eline aldığı Maupassant'ı şöyle anlatıyor. Öykülerini okuyunca şaşırdım. Öykü ya da roman değil, yaşamın ta kendisiydi bunlar. Hani neredeydi o öykü yapma sanatının onlarsız olamayacağını belli belirsiz sandığım olay örgüleri, eski moda türküler, süslemeler. İşte geleneklerden, kurallardan kurtulmuş bir yazar. Kendi benliğine inip dünyaya kendi gözleriyle bakan, gördüğünü bize doğrudan yalın biçimde anlatan biri. Bunu yapan bir yazar okuruna verebileceği en iyi şeyi vermekte, değerli bir şey vermektedir. Çünkü bu gerçeğin kendisidir. Yazarın kendi içinden kopup gelendir. Kate Chopin'in eserlerindeki etkileşimleri sadece edebiyat dünyasındaki isimlerle sınırlı değildir. Chopin, Darwin'in yazdığı Türlerin Kökeni, İnsanın Türeyişi ve Cinsiyete Mahsus Seçilim ve İnsan ve Hayvanlarda Duyguların İfadesi gibi eserlerin yarattığı sarsıntıdan da etkilendi. Darwin, insanın dünyadaki geleneksel yerini sorgularken bu fikirlerin edebiyata yansıması kaçınılmaz olmuştu. Bu nedenle Kate Chopin'in eserlerinde kadının yerini yazıp sorgulaması, Darwin'in düşünceleriyle özellikle de insanın türeyişi ve cinsiyete mahsus seçilimi ile beraber ele alındığında yeni boyutlar kazanacaktır. Chopin yazdığı çoğu eserinde kadınları aşk, cinsellik, ihanet, uyanış, kadının bireyselliği gibi konular çerçevesinde işler ki bunlar 19. yüzyılın sonları düşünüldüğünde nadiren işlenebilen tabu konulardır. Victoria dönemi ahlak anlayışına çomak sokan konulardır bunlar. Chopin'in yazdıkları Özellikle de daha önce bahsettiğim Uyanış, The Awakening isimli romanı tartışmalara neden oldu. Skandal olarak algılandı. Bu eserin aldığı eleştiriler hem profesyonel hem de sosyal açıdan Chopin'in dışlanmasına neden oldu. Eserleri bazı kütüphanelerin açık raflarından çekildi. Chopin'in kendisi de St. Louis'deki üyesi olduğu pek çok dernekten ayrılmaya zorlandı. Bazı eleştirmenler romanın edebi yanını kabul edip övmüş olsalar da çoğunluk kitabı hastalıklı ve zehirli buldu. Uyanışın yarattığı tepkiler sonucu Chopin giderek daha az yazmaya başladı ve uyanıştan 5,5 yıl sonra geçirdiği bir beyin kanaması sonucu yaşama veda etti. Podcast'ımızın bu bölümünde Kay Chopin'in The Story of an Hour isimli hikayesi var. Türkçe çevirisi Bir Saatin Hikayesi başlığıyla yapılmış. Ütüken Neşriyat'tan, İngiliz ve Amerikan Edebiyatı'ndan Seçme Öyküler isimli kitaptan. 2019 tarihli seçkide toplam 17 öykü yer alıyor. Derleyen ve çeviren Seda Taş İlmek. Bir Saatin Hikayesi 1894 tarihli Vogue dergisinde yayınlanmış. 1970'lerin başında Kay Chopin'in eleştirmenler ve okurlar tarafından yeniden keşfinden bu yana yazarın en bilinen eserleri arasında ve antolojilerin vazgeçilmezlerinden. Hikaye, kadının evlilikteki konumunu ve kadın kimliğini cesurca 19. yüzyıl okurlarının dikkatlerine sunmuş. Susan Cahill, hikayenin feminizmin kutsal metinlerinden biri olarak kabul gördüğünü ifade etmekte. The Story of an Hour, 19. yüzyılın sonlarında Mallard'ların evinde geçer. Ancak kasaba ya da şehir bilgisi yoktur. Bu da hikayenin evrenselliğini vurgular muhtemelen. Hikayede 4 kişi vardır. Louis Mallard, Louis'in kocası Brantley Mallard, Louis'in kız kardeşi Josephine ve Brantley Mallard'ın arkadaşı Richards. Hikaye adından da anlaşılacağı üzere Louis Mallard'ın hayatındaki bir saatin öyküsünü anlatır bizlere. Chopin, üçüncü tekil anlatıcıyı Bayan Mallard'ın bakış açısını sunarak kullanır. Yazarın anlatıcı ve bakış açısındaki seçimi, 19. yüzyılda kadının bir anlamda kendi adına konuşabilmesini ya da düşündüklerinin duyulmasını sağlar. Biz okurları Bayan Mallard'a yakınlaştırır. Hikayenin hemen açılışında Bayan Mallard'ın kocasının bir tren kazasında öldüğünü öğreniriz. Bayan Mallard'ın kalp rahatsızlığından dolayı bu ölüm haberi dikkatlice verilmek zorundadır. Chopin şöyle yazar, kitaptan okuyorum. Bayan Mallard'ın kalp rahatsızlığı yüzünden başının dertte olduğunu bildiği için kocasının ölüm haberini mümkün olduğunca hassas şekilde vermek için çok çaba gösterildi. Yarı gizlenmiş gerçeği yarım yamalak cümlelerle ve örtülü ipuçlarıyla açık eden, haberi ona ileten kardeşi Josephine oldu. Kocasının arkadaşı Richards da orada Bayan Mallard'ın yanındaydı. Brantley Mallard isminin başta yer aldığı ölenler listesiyle birlikte demiryolu faciası haberi gazete binasına ulaştığında orada bulunan da Richards'tı. İkinci bir telgrafla olayın doğru olduğunu teyit etmek için bekledi ve acı haberi duyan daha az dikkatli, daha az hassas herhangi bir arkadaşının gidip haberi vermesini önlemek için acele etti. Bir sonraki paragrafta Bayan Mallard'ın tepkisini okuduğumuzda onun alışılandan farklı bir kadın olacağının ilk işaretini alırız. Bayan Mallard çoğu kadının aynı şeyi duyduğunda olayın ciddiyetini kavramada göstereceği felç olmuş gibi bir güçsüzlük göstermedi. Birdenbire kız kardeşinin kollarında ani ve şiddetli bir hıçkırıkla ağlamaya başladı. Keder fırtınası durulunca yalnız başına odasına gitti, arkasından gidecek kimsesi yoktu. Bayan Mallard'ın tek başına kalmak istediği odasında geniş bir koltuk vardır. Yazar bizlere Bayan Mallard'ın fiziksel bir tükenmişlikle kendini koltuğa bırakmasını koltuğa gömüldü diye aktarır. Bu keder ve güçsüzlük barındıran ifadeye karşın koltuğun konumu önemlidir. Koltuk açık bir pencereye bakmaktadır. Açık pencere ve Bayan Mallard'ın pencereden gördükleri koltuğa gömülü tanımlamasıyla zıtlık oluşturur. Kitaptan okuyorum. Evin önündeki açık alanda yeni gelen bahar mevsimiyle birlikte titreşen ağaçların tepelerini görebiliyordu. Yağmurun hoş esintisi havadaydı. Aşağıdaki sokakta bir seyyar satıcı mallarını satmak için bağırıp duruyordu. Uzaklarda birisinin söylediği şarkının notaları belli belirsiz kulağına ulaşmıştı ve sayısız serçe saçaklarda cıvıldaşıyordu. Camın baktığı batı yönünde buluşup üst üste yığılan bulutların arasından yer yer ve parça parça mavi gökyüzü görünüyordu. Bu anlatımda mevsimin bir matem havasına zıtlık yaratan yeni gelen bahar olarak seçilmesi önemli. Ağaçların tepeleri rüzgardan kıpır kıpır, uzaklardan bir şarkı ve sayısız serçenin cıvıldaması duyulur. Buna ek olarak üst üste yığılmış bulutlar olsa da yer yer ve parça parça mavi gökyüzü görünmektedir. Tüm bu anlatım bir yenilenme duygusu hissettirir bizlere. Bayan Mallard'ın iç dünyası gözlemledikleriyle bize ulaşmış olur. Bir uyanıştır bu. Bayan Mallard elbette üzgündür, ağladığını okuruz. Kitaptan devam ediyorum. Başını geriye koltuğun minderi üzerine koymuş, ağlayarak uykuya dalmış bir çocuğun rüyalarında hıçkırması gibi boğazına gelip arada sırada onu sarsan bir hıçkırık dışında hareketsizce oturuyordu. Bu okuduğum paragrafta dikkat çeken Bayan Mallard'ın küçük bir çocuk gibi anlatılmasıdır. 19. yüzyılda kocasını kaybeden bir kadının o anda hissettiği yalnızlığı ve bundan sonra tek başına ne yapabileceğini düşündürtür bize. Bir çocuk gibi tek başına kalmıştır sanki. Aynı zamanda yine bir yenilenme duygusu ve doğuş da vardır bu satırlarda. Bir sonraki paragrafta Bayan Mallard'ın zihninde olan bitene daha da yakınlaşırız. Yüzündeki hatların tasviri bir kadın olarak maruz kaldığı baskıyı anlatır bize. Ama zeki olduğuna da vurgu yapılır. Kitaptan okuyorum. Gerçi hatları, maruz kaldığı baskıyı ve hatta bariz bir gücü gösteren dingin ve açık tenli bir yüzü vardı. Ama artık gözlerine donuk bir bakış yerleşmişti. O bakışta mavi gökyüzünün uzaktaki parça parça bulutlarından birine takılmıştı. Bir şeyin yansıması değil de daha ziyade zekice bir düşüncenin ertelenmesine işaret ediyordu o bakış. Sonraki iki paragraf bence hikayenin en etkileyici bölümüdür ve çok güzel yazılmıştır. Yaklaşmakta olan bir şey vardı ve korkuyla gelmesini bekliyordu. Neydi peki o? Bilmiyordu. Çözülmesi çok zor ve tarif edilmesi çok güçtü. Adlandıramıyordu. Yine de hissediyordu işte. Gökyüzünden süzülüp havayı dolduran seslerin, kokuların ve renklerin arasından ona ulaşıyordu. Şimdi göğsü yükselip gürültüyle iniyordu. Kendisini içine çekiverecek olan bir şeyin yaklaşmakta olduğunu fark etmeye başlamıştı. Ve onu iki beyaz ve narin elleri gibi güçsüz olan iradesiyle yenmeye çalışıyordu. Bu paragraflarda Bayan Mallard ona doğru yaklaşan, onu hem korkutan hem de heyecanlandıran bir şeyin farkına varır. Ancak bunun ne olduğunu o anda tarif edemez. Hisseder ama adlandıramaz. Bu yaklaşan şey sanki onu yenmeye çalışmaktadır. Bayan Mallard'ın tanımlayamadığı aslında özgürlüğün ta kendisidir. Onu adlandıramaz, ondan korkar çünkü yaşamı boyunca kocasının kontrolünde yaşamış, özgürlüğün ne olduğunu tam anlayamamış ve şimdi ona gelen özgürlükle de bir anda ne yapacağını bilmemektedir. Bayan Mallard'ın kazandığı farkındalık şu sözlerle anlatılır. Kendini biraz saldığında hafif aralanmış dudaklarının arasından fısıltılı bir sözcük kaçtı. Aynı sözcüğü nefesiyle tekrar tekrar söyledi. Özgür, özgür, özgür. Gözlerinden anlamsız bir bakış ve onun ardından gelen bir korku ifadesi geçip gitti. Gözleri keskin ve parlak göründü. Nabzı hızla atıyor, damarlarında akan kanı ısınıyor ve vücudunun her yerini rahatlatıyordu. Bir diğer paragrafta Mallard'ların evliliklerini Bayan Mallard'ın perspektifinden anlamaya çalışırız. Brantley Mallard kötü bir eş değildir, ancak evliliklerinde sevgi eksiktir. Bayan Mallard eşinin cenazesini gözünde canlandırır, üzüleceğini bilir, ancak hemen ardından bir aydınlanma anı yaşar. Yazar bizlere erkek ve kadın arasındaki güç dengesini de anlatmış olur. Ölüm sırasında katlanmış olan kibar ve narin elleri gördüğünde yeniden ağlayacağını biliyordu. Ona hiçbir zaman sevgiyle bakmamış, ifadesiz, solgun ve artık bir ölüye ait yüz. Fakat o acılı anın ötesinde tamamen ona ait olacak uzun bir dizi yıllar gelecekti. Kollarını açıp gelecek yılları içtenlikle karşılayacaktı. O gelecek yıllarda uğruna yaşayacağı kimse olmayacaktı. Kendisi için yaşayacaktı. Aynı türden bir varlık üzerinde kendi iradesini dayatma hakkına sahip olduğuna inanan erkekler ve kadınların sahip olduğu kör inat içerisinde onunkine bükmeye çalışan başka hiçbir güçlü irade olmayacaktı. O kısacık aydınlanma anında düşündüğü kadarıyla iyi ya da zalim bir niyetin insanın bu davranışını daha az suçlu kılmadığını anladı. Ve daha sonraki bir bölümde Bayan Mallard'a oturduğu koltukta düşünmeye devam ederken eşlik ederiz. Ama yine de onu sevmişti diye yazar Chopin. Hemen ardından ekler. Bazı zamanlarda. Sonra da şöyle devam eder. Çoğunlukla da sevmemişti. Bu arada Bayan Mallard'ın kız kardeşi Joseph'in odanın dışında beklemekte ve ablası için endişe duymaktadır. Louise, kapıyı aç, yalvarırım kapıyı aç, kendini hasta edeceksin orada diye dışarıdan seslenir. Bayan Mallard'a ilk kez adıyla hitap edildiği andır bu. Bayan Mallard değil, Louise'dir artık. Ölen kocasının adıyla tanımlanamaz. Ve Louise cevap verir, git buradan, kendimi hasta edeceğim falan yok. Ve biz okurlar anlatıcı sayesinde biliriz ki Louise kendini hasta etmez. Tam tersi açık pencereden hayatın iksirini içer. Ve bir sonraki paragrafta kelime seçimine dikkat edelim şimdi. Kız kardeşinin sıkıştırmalarına dayanamayarak ayağa kalkıp kapıyı açtı. Gözlerinde ateşli bir zafer edası vardı. Ve farkında olmadan bir zafer tanrıçası gibi kapıya doğru yürüdü. Kay Chopin'in kelime tercihleri dikkat çekiyor. Hatırlarsanız Louise hikayenin daha önceki bölümünde koltuğa gömüldü sözleriyle anlatılmıştı. Oysa şimdi gömüldüğü koltuktan ayağa kalkar, yükselir, ateşli bir zafer edası taşır. Bir zafer tanrıçası gibidir. Aydınlanma anı sonrası Louis güçlü hissetmektedir kendisini. Sadece iki cümleden oluşan bir sonraki paragrafa baktığımızdaysa kelime seçimi yine farklıdır. Kız kardeşinin bileğini kavradı ve birlikte merdivenlerden indiler. Richards aşağıda dikilmiş onları bekliyordu. Bir önceki paragrafta zafer tanrıçası gibi yükseldiğini okuduğumuz Louis, bu kısa paragrafta merdivenleri inerken tasvir ediliyor. İnmek kelimesinin anlamı da hikayenin finalinde sembolik bir anlam kazanıyor. Kitaptan okuyorum. Birisi anahtarla giriş kapısını açıyordu. Üstü başı yolculuktan biraz kirlenmiş, kendi halinde el çantasını ve şemsiyesini taşıyarak içeri giren Brantley Manard'tı. Olay yerinden bir hayli uzaktaydı ve kaza olduğunu bile bilmiyordu. Josephine'in tiz çığlığı, Richards'ın Bayan Mallard'ın kocasını görmesini engellemek için yaptığı ani hareket karşısında şaşkınlıkla kesiliverdi. Ama Richards çok geç kalmıştı. Doktorlar geldiklerinde kadının kalp krizinden öldüğünü söylediler. Öldüren bir mutluluktan. Hikayenin sonu dramatik ve çarpıcı. Dramatik bir ironiyi içeriyor. Doktorlar kadının kalp krizinden öldüğünü söyler, öldüren bir mutluluktan dolayı. Ancak anlatıcı ve bize verdiği bakış açısının ayrıcalığıyla biz okurlar ayrıcalıklı bir konumdayızdır. Bayan Mallard'ın neden öldüğünü biliriz. Mutluluktan değil, çok kısa süreyle tattığı özgürlüğün kocasının dönüşüyle sonlanmasından ölmüştür. Özgürlük duygusunu kaybetmek zaten ölmekten farksızdır artık onun için. Bu programda Kay Chopin'in Bir Saatin Hikayesi isimli eserinden bahsettik. Hikaye üzerinden kadın olma durumuna baktık. Kay Chopin okumaya devam etmek isterseniz yazarın en önemli eseri olarak bilinen The Awakening, Uyanış isimli romanını tavsiye ederim. Uyanış'ı Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Modern Klasikler dizisinde bulabilirsiniz. Derslik Podcast'ın 25. bölümünü de ayrıca hatırlatmak isterim. O programda sinemada kadın teması altında 4 filme yer vermiştim. Ve o filmlerden bir tanesi de Jane Campion imzalı The Piano. Piano idi. Piano ve bugün incelediğimiz Chopin hikayesini birlikte düşünmek yeni okumalara fırsat verebilir. Yeniden görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.